Ayrım 2, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 17. Çarpışma şafak vaktinden günün son ışıklarına dek devam etmiş, Kuzeydoğu Habeşistan'ın Kebasa platosu boyunca ilerlemişti. Şimdi gürültü dinmiş, yerini galip gelenlerin zafer nidalarına, yenilgiye uğramışların çaresiz yakarışlarına ve bir yudum su için yalvaran veya sonları geldiyse annelerine seslenen yaralıların hazin feryatlarına bırakmıştı. Hristiyan Habeşlerden oluşan bir ordu, Ulu Moğol'un komutasındaki topraklarını istila etmek isteyen Müslüman ev sahibini üçüncü defa ezici biçimde bozguna uğratmıştı. İlk iki yenilginin geçici ve yanıltıcı oldukları anlaşılmış, yarattıkları güven duygusunun sağlam temellere dayanmadığı ortaya çıkmıştı. Ne var ki bu kez elde edilen zafer öyle eksiksiz ve tamdı ki tartışmaya yer bırakmıyordu. Düşman birlikleri karada bozguna uğratılmıştı. Takviye birlik ve malzeme taşıyan, Aden'den Eritre kıyısına Kızıldeniz'i aşmaya yeltenen tüm gemiler, o sulara hakim olan Golden Bough adındaki İngiliz fırkateyni tarafından batırılmıştı. Gemi mali kazanç sağlamak üzere görevlendirilmişti. Şimdi ise kaptanı onu Habeşistan'ın ve tüm Hristiyan aleminin en önemli kutsal emanetinin korunması için kullanıyordu. Musa tarafından Ziyon Dağı'ndan getirilen ve şimdilerde kutsal kasenin içinde olduğu söylenen Yahudilerin taş tabletlerini taşıdıkları Mişkan. Dipnot: Kudüs'te bir mabet inşa edilinceye dek İsrail oğullarının kutsal eşyaları koydukları seyyar çadırdan tapınak. Çevirinin notu. Habeş saflarının ardından dev bir çadır yükseliyordu. Çelik miğferlere ve zırhlara bürünmüş bir grup asker kapıda nöbet tutuyordu. Çadırın içine İsa'nın hayatından sahnelerin resmedildiği duvar kilimleri asılmıştı. Dokundukları ipeklerin renkleri, meşalelerin ve sayısız mumun titrek ışığında mücevher gibi parlıyordu. Mesih'in başındaki hale ise saf altın ipliklerle ışıldıyordu. Çadırın tam ortasında duran büyük masada harp meydanının ve çevresinin bir modeli duruyordu. Tepeler topografik detaylarla birebir canlandırılmıştı. Nehirler, dereler, göller maviydi. Modelin bir kenarı da denizi temsil ettiğinden o da mavi renkteydi. Fil dişinden zarifçe oyulmuş minik piyade erleri, atlılar ve top figürleri, piyade birliğini, süvarileri ve her iki yana dizilmiş ağır silahları temsil ediyordu. Hepsi günün erken saatlerinde iki ordunun muharebe düzeninin mükemmel bir kopyası şeklinde dizilmişti. Fakat şimdi Arap birliklerini temsil eden figürlerin çoğu devrilmiş veya tamamen çıkarılmıştı. Çadırın içinde dingin bir hava vardı. Dini kıyafetler içindeki uzun ve azametli bir figür, kıdemli subaylardan oluşan bir grupla derin bir konuşma içerisindeydi. Adamın gri sakalı neredeyse dizlerine kadar iniyordu. Göğsünde altın haçlar ve tesbih boncuklarından zincirler, nişan ve semboller vardı. Adamların mırıltıları masanın yakınlarından gelen heyecanlı ve tiz haykırışlarla zıtlık oluşturuyordu. ''Dan, dan, al bakalım!'' diye bağırıyordu küçük bir oğlan çocuğu. Elinde heybetli bir aygıra binmiş bir Habeş atlısının modeli vardı. Çocuk elindeki figürü masanın bir köşesinde aşağı yukarı hareket ettiriyor, savaş sonrası bir şekilde ayakta kalmış Arap figürlerini deviriyordu. O sırada bir muhafız çadır kapısındaki bezi açtı ve içeriye bir asker girdi. Askerin zincirli zırhının üzerine giydiği beyaz keten tüniği koruma sağlamaktan ziyade ince ve uzun fiziğini öne çıkarmak için tasarlanmış gibiydi. ''General Nazet!'' diye bağırdı küçük çocuk. Oyuncak askeri bırakıp halı kaplı zeminde koşarak askerin hala kurumamış düşman kanıyla parıldayan zırhlı bacaklarına doğru atıldı. Ardından o bacaklara annesinin yumuşak göğsüne sokuluyormuşçasına sıkı sıkı sarıldı. General üzerinde kuş tüyü olan miğferini çıkardı ve başlığın içine sıkışmış siyah bukleli gür saçları göründü. Başını hafifçe salladığında bukleleri serbest kaldı ve başının etrafında çadırdaki duvar kilimlerinde resmedilmiş, mumların altın rengi ışığında parlayan halelere benzer bir çember oluşturdu. Generalin kehribar rengi pürüzsüz cildinde, ince ve neredeyse zarif burnunda, kılsız çenesinde, terden yahut savaşın kirinden eser yoktu. Yumuşak ve sakin sesinde gerginlik ya da bitkinlik izleri de duyulmuyordu. Majesteleri, ordunuzun zafer kazandığını müjdelemekten onur duyarım. Düşman bozguna uğratıldı ve birlikler geri çekildi. Pek saygı değer Hristiyan majesteleri, Galla ve Amhara hükümdarı, Yüce İsa'ya olan inancın savunucusu, krallar kralı İyasu, generalin bacaklarını bırakıp bir adım geriledi. Ardından ellerini çırpıp sevinç çığlıkları atarak zıplamaya koyuldu. Ordu mensupları generalin yanına geldi ve daha ciddi tavırlarla elini sıkıp sırtını sıvazlayarak onu tebrik ettiler. Bu esnada papaz dualar ederek generali kutsuyordu. General Nazet onların teşekkürlerini nezaketle kabul ettikten sonra konuştu. Majesteleri, sizden bir ricam var. Daha önce bir kez birliklerinizin komutanlığından ayrılmıştım ama şartlar değişti. İmparatorumun ülkemin bana ihtiyacı vardı ve vicdanım vazifeme sırt dönmeme asla müsaade etmezdi. İşte bu nedenle bir kez daha zırhımı giyip kılıcımı elime aldım. Ben bir generalim ve sizin emrinizdeyim. Fakat aynı zamanda bir kadınım majesteleri ve bir kadın olarak başka bir adama aitim. Bir kereliğine geri gelip hizmetinize girmeme izin verdi ve şimdi izniniz olursa onun yanına dönmeyi arzu ediyorum. Çocuk başını kaldırıp ona baktı, düşünceli bir şekilde kaşlarını çattı. Bu adam Kaptan Courtney mi diye sordu. Evet majesteleri diye karşılık verdi Judith Nazet. Hani ağaç yaprakları gibi yeşil ve komik gözlü o İngiliz mi? Evet majesteleri, yiğitliğini ve ulusumuza verdiği hizmeti mükafatlandırmak için onu Habeşistan Altın Aslan Tarikatı'na kabul etmiştiniz, hatırladınız mı? Evet, hatırlıyorum dedi İyasu beklenmedik derecede hüzünlü bir sesle, ardından sordu. Anne baba mı olacaksınız? Çocuk imparator dudaklarını büktü ve aniden niye böyle mutsuz olduğunu anlamaya çalıştı. Keşke benim de annem ve babam olsaydı. Belki siz ve Kaptan Courtney gelip sarayda yaşar ve benim için anne baba gibi olursunuz. Şöyle ki majesteleri ben bunun diyerek söze girdi din adamı. Ama çocuk onu dinlemiyordu. Tüm dikkatini yere oturmuş kollarını ona uzatan Judith Nazet'e vermişti. İyasu bir kez daha ona doğru gitti. Bu kez bir çocuk annesine nasıl yanaşırsa öyle kollarının arasına girerek başını Judith'in omzuna koydu. Üzülmeyin dedi Judith, canınızı sıkmayın siz. Benimle gelip Kaptan Courtney'nin gemisini görmek ister misiniz? Çocuk sesini çıkarmadan başını sallamakla yetindi. Belki toplardan birini patlatabilirsiniz. Çok eğlenceli olur değil mi? Judith'in omzundaki baş evet anlamında tekrar sallandı. Sonra İyasu kadının gömleğinin katmanları arasındaki başını kaldırıp ona bakarak alçak bir sesle konuştu. Kaptan Courtney ile birlikte denize yelken açacaksınız değil mi? Evet öyle yapacağım. Lütfen gitme dedi İyasu ardından çaresiz bir kararlılıkla bağırdı. Sana gitmemeni emrediyorum. Bana itaat etmelisin. Bunu yapman gerektiğini söylemiştin. Kendini daha fazla tutamayan çocuk gözyaşlarına boğuldu. Ardından gövdesini tekrar kadının omzuna bıraktı. Din adamı genç hükümdarına doğru bir adım attı ama Judith elini kaldırdı. Bir dakika piskopos, bırakın ben halledeyim. İyasu'nun biraz daha ağlamasına izin verip yatışmasını bekledikten sonra tüneyiyle gözlerini kurulayıp burnunu sildi. Şimdi dedi, sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi majesteleri? Evet. Ne kadar uzağa gidersem gideyim sizi daima seveceğim ve asla unutmayacağım. Düşünsenize, İngiltere ve Fransa gibi uzak diyarlara gidersem size orada gördüğüm harika ve olağanüstü şeyleri yazabilirim. Bana yazacağına söz verir misin? Asker sözü veriyorum majesteleri. Peki Kaptan Courtney'nin gemisine gidersem toplardan birini ateşlememe izin verir mi? Ona izin vermesini emredebilirim. Ben bir general, o da sadece bir kaptan olduğu için bana itaat etmek zorunda. İmparator İyasu bir süre düşündü, sonra içini çekerek Judith'ten ayrıldı. Piskopos Fasilides, Lütfen General Nazet'e gitmesine müsaade ettiğimi söyler misiniz? Adını Doğu Hint adalarıyla ticaret yapan Londra Tüccarlar Birliği'nin ilk yöneticisinden alan silahlı ticaret gemisi Earl of Cumberland, 100 ton güher çile yüküyle 40 gündür Bombay'dan uzaktaydı. Londra limanına gidiyordu. Yükünü orada boşaltacaktı. Güher çile sülfür ve kömürle karıştırılarak İngiltere ordusu ve majesteleri Kral 2. Charles için barut yapılmak üzere Greenwich Sarayı'ndaki kraliyet cephaneliğine götürülecekti. Kaptan köşkünün bulunduğu kıç tarafında kıdemli subayların ve gemiye binebilecek önemli misafirlerin kaldığı kameralar bulunuyordu. Bu kameralardan birinde bir adam dizlerinin üzerine çökmüş, ellerini de dua eder gibi birleştirip gözlerini kapamış, öldürmek için izin istiyordu. Adamın adı William Pett'ti. Yurt dışına çıkış iznini onu Doğu Hindistan şirketinin üst düzey yetkilisi olarak gösteren ve kendisine vazifesi süresince ihtiyacı olabilecek her türlü desteğin sağlanmasını talep eden resmi evraklarla almıştı. Dipnot 1600'de Portekiz ve İspanya'nın tekelinde bulunan Uzak Doğu ve Hindistan baharat ticaretinden pay almak üzere İngiliz tüccarları tarafından krallık beratıyla kurulmuş, zamanla dünyanın en büyük ticaret organizasyonlarından biri ve İngiliz sömürgeciliğinin Asya'daki temsilcisi haline gelmiş şirket. Pett, ilk Bombay valisi Gerald Ongier tarafından düzenlenen akşam yemeği sırasında Earl of Cumberland'in kaptanı Rupert Goddings'in yanına giderek Hindistan'daki işinin bittiğini, hassas bir mevzu olduğundan fazla detay vermeye yetkisi bulunmadığını, Portekizli ve Hintli saygın kişilerin de işin içinde olduğunu açıkladı. ''Gizlilik ihtiyacımı anlayacağınızdan eminim.'' dedi Pett, kaptanın durumu anlayacağını düşünerek. Goddings uçları abartılı bir şekilde kaldırılmış, siyah bıyıkları olan, iri, taşkın ve ukala bir adamdı. Ticari kaptan olarak geçirdiği yıllar ona hatırı sayılır bir servet kazandırmıştı. Son derece işinin ehli bir denizciydi ve korkmayı aklına dahi getirmeyen biri olduğundan yiğitlik nişanlarına da sahipti. Ama en yakın arkadaşı bile onun zeki olduğunu iddia edemezdi. Şimdi yüzüne duruma uygun düşünceli bir ifade takınmıştı. Tabii bazı Hintliler çok çabuk sinirlenebiliyor. Portekizlilerin de onlardan aşağı kalır yanı yok. Bana kalırsa hepsi o baharatlı yemekler yüzünden kanlarını kaynatıyor. Elbette yurda düzenli olarak rapor gönderdim, konuşmalarımızı özetledim diye devam etti Pett. Fakat işim bittiğine göre hemen eve dönüp bunları ayrıntılı şekilde yöneticilerimle konuşmalıyım. Elbette sizi anlıyorum. Şirketi doğru düzgün bilgilendirmek gerekir. O halde sosiste bir yere isteyeceğinizi sanıyorum. Pett hazırlıksız yakalanmıştı. Üzgünüm. Sosis mi dediniz? Tam anlayamadım. Goddings güldü. Vay canına, gerçekten de anlamadınız. Cumberland işte, bilirsiniz. Orada sosis yaptıklarını duydum. Ben Devonshire'den geliyorum. Neyse, bu nedenle Earl of Cumberland sosis olarak anılır. Bu arada şirket çalışanı olarak bunu bilmemenize şaşırdım. Ben denizcilikten ziyade işin finansal ve idari tarafıyla ilgilendim. Nazik davetinize dönecek olursak, evet, gemide kalacağım bir yer beni çok memnun eder. Elbette yolculuğumu karşılayacak param var. 60 İngiliz altını yeterli olur mu? Kesinlikle olur dedi Goddings. Böyle bir meblağ harcamasına müsaade ettiklerine göre şirketin Pete gerçekten değer verdiğini düşündü içinden. Gemiye gelin, bekliyoruz. Pett gülümsedi. Goddings'i öldürüp karşılığında 500 İngiliz altını kazanmak hayli kolay olacaktı. Pett, aptal insanlarda gözlediği özelliklerin Goddings'te de mevcut olduğunu bu kısa görüşmede anlamıştı. Adam kendi aptallığının farkında bile değildi. Bu hoş cehalet kendine güven konusunda ölümcül bir artışa neden oluyordu. Örneğin Goddings, şirketten yaşlı bir yöneticinin kendinden çok daha genç olan karısını yüzsüzce ve ulu orta baştan çıkararak adamı boynuzlayabileceğini ve bunun da yanına kâr kalacağını sanmıştı. Bu dünyayı terk etmeden kısa bir süre önce ne kadar yanıldığını anlayacaktı. Pett, Earl of Cumberland'e bindikten sonra kaptana karşı harekete geçmek için acele etmedi. Deniz yolculuğuna alışması ve mürettebatla ilgili bilgileri, mesela dostlukları, ittifakları, düşmanlıkları ve gerginlikleri öğrenmesi gerekiyordu. Planını uygulamaya koyarken bunlardan faydalanacaktı. Fakat hepsinden önce öldürmeye girişmesi için gerekli işareti bekliyordu. Bu işaret kafasının içindeki sesti. Onun sadece aziz olarak bildiği cennetten bir haberciydi. Kurbanının ölümü gerçekten hak ettiğini söyleyecek ve onun, yani William Pett'in, bu günahkar dünyayı arındırma konusundaki çabaları nedeniyle mükafatlandırılacağını bildirecekti. Pet her gece sabit durması için kamaradaki kirişlerin kancalarına asılmış tahta karyolada uyudu. Şimdi Aziz'in varlığı ruhunu ve aklını, hatta tüm benliğini kutsandığı melekler ve baş meleklerce korunup kollandığı bilgisiyle doldururken o karyolanın yanına çömelmişti. Bu süre içinde Pet daha önce hiçbir kadınla yaşamadığı türden büyük bir zevk yaşadı. Ayağa kalktığında bu gece Tanrı'ya hizmet edeceğini bildiği için kalbi sevinçle doluydu. Seçtiği silah, kaptanın her akşam üst düzey subaylarla yemek yediği masasından aldığı sıradan bir yemek bıçağıydı. Pet bu bıçağı geminin ambarından aşırdığı bileği taşıyla hançer gibi keskinleştirmişti. Bıçağı Goddings'i öldürmek için kullandıktan sonra cesedinin bulunmasıyla oluşacak kargaşadan faydalanarak farklı zamanlarda beceriksizliği ve kötü karakteri yüzünden kendini kaptanın öfkesinin hedefi haline getiren, somurtkan ve pek sevilmeyen genç bir Asteğmen'in şahsi eşyalarının arasına bırakacaktı. Genç adamın intikam duygusu güttüğünden kimse şüphe duymayacaktı. Ayrıca onu savunacak bir arkadaşı da yoktu. Ama Pet adalet dağıtma vakti geldiğinde onu savunmaya niyetliydi. Bu daha sonra olacaktı. Şimdi pantolonunun sağ cebinde taşıdığı bıçakla kamerasından çıkıp kaptan köşküne giderek kapıyı tıklattı. ''Gelin!'' diye seslendi Goddings. Her akşam birlikte birer kadeh konyak içip Doğu Hindistan şirketinin büyüyen gücü ve zenginliği üzerine kafa yorup dünya meselelerini masaya yatırarak gemideki günlük olayları konuşmak iki adamın alışkanlığı haline geldiğinden hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Her zamanki gibi içki içip sohbet ettiler. Tüm bu zaman zarfında Pet saldırıya geçeceği anı kolladı. Ve sonra Aziz her zaman yaptığı gibi ona mükemmel bir fırsat sundu. Goddings o gece içki konusunda kendisine hakim olmaya çalışan Pet'ten daha fazla içmiş ve az da olsa kafayı bulmuştu. Biraz daha konyak almak üzere sandalyesinden kalkıp farklı içki ve likörlerle dolu cam sürahilerin bulunduğu altı bölmeden oluşan ahşap konsola yöneldi. Kaptan Goddings sırtını Pet'e dönüp içinde konyak olan sürahiyi aramaya koyuldu. Bu sırada sessizce yerinden kalkıp bıçağını cebinden çıkaran ve kendisine doğru yaklaşan adamı fark etmedi. Pet bıçağı Goddings'in sağ böbreğine saplayacağı sırada kaptan arkasını döndü. Pet için böyle anlar sonsuzluğa uzanan bir yol gibiydi. Kurbanının en ufak hareketinden aldığı nefese, yüzünde beliren ifadeye kadar her detayı bilirdi. Goddings'in gözleri ne olduğunu ve niye olduğunu anlayamayan bir adamın şaşkınlığıyla büyüdü. Pet bıçağı Goddings'in tombul karnına profesyonel bir boksörün yumrukları gibi sert ve hızlı bir şekilde 3 kez sokup çıkardı. Kaptan haykıramayacak, acıdan feryat edemeyecek kadar şaşkındı. Onun yerine küçük bir çocuğun ciyaklamasına benzer bir ses çıkararak başını eğdi. Beyaz yeleğine yayılan kana çaresiz bir ifadeyle baktı. Korku ve şaşkınlıktan altını ıslattığı için pantolonuna idrar lekeleri yayıldı. Goddings kalan son gücüyle kendini savunmaya yeltenip elindeki sürahiyi fırlattı ama adamı ıskaladı. Pet basit bir manevrayla yana kaymayı başarmıştı. Fakat sürahi kirişte asılı fenere vurup çivisinden çıkararak onu açık seyir defteri ve deniz haritasının durduğu yazı masasına düşürdü. Fenerdeki yağ ve sürahideki konyak masadaki evraklar gibi çabucak tutuşacak şeylerdi. Fenerin alevi gerekli son malzemeyi de tamamladı ve çok geçmeden yazı masasının vernikli ahşabı ve tahta zemin alev aldı. Pet kıpırdamıyordu. Hala yaptığı şeyle gururlanmakla meşguldü. Havayı yoğun bir duman tabakası kapladığında bile hızlanan nabzına ve kesilen nefesine rağmen kameradan çıkmadı. Godding son nefesini vermek üzereydi. Goddings nihayet öldü ve katilin mutluluk anı gelip çattı. Pat ancak o zaman trans halinden çıkıp harekete geçti. Yangının bir gemi için, bilhassa da yükü güherçili olan bir gemi için tehlikelerin en büyüğü olduğunu, barutla ateşlenen toplarının onu yüzen bir bombaya dönüştüreceğini biliyordu. Artık fünye ateşlenmişti. Earl of Cumberland'den mümkün olduğunca çabuk uzaklaşması gerekiyordu. Goddings de onunki gibi bir karyolada uyuyordu. Bu ahşap karyola Pat için önceden tasarlamadığı bir can simidi olabilirdi. Pat hiç kaniye kapılmadan fakat seri hareketlerle kaptanın karyolasını kancalarından çıkardı. Sonra onu geminin kıç tarafına bakan pencerelere taşıdı ve kırılana kadar pencerelere vurdu. Ardından yatağı kırarak oluşturduğu delikten dışarı fırladı. Çabucak pencereye tırmanıp etine giren cam kırıklarını aldırmadan gecenin ılık havasına çıktı. Kendini denizin parıldayan karanlığına bıraktığında nerede olduklarına dair bir fikri yoktu. Sadece Hindistan'la Ümit Burnu arasında bir yerlerde olduklarını tahmin ediyordu. Karyolayı bulabileceğinden ya da onun hala dalgaların arasında yüzdüğünden emin değildi. Derinliklerde ne tür deniz yaratıklarının pusu kurduğuna, kendisine saldırıp mideye indirmek için ne tür planları olduğuna dair de bir fikri yoktu. Üstüne üstlük yüzme bilmiyordu. Fakat bunların en ufak bir önemi yoktu. William Pat, Aziz'in sesine kulak vermişti. O Tanrı'nın isteğini yerine getiriyordu ve bu nedenle hiçbir şey ona zarar veremezdi. Bundan kesinlikle emindi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.